Ayrım 10, sayfa 86. Baban bizim çiftliğe gelmişti Nevo. Dedemle yemek yemişti. Sonra da büyük evde, hani çiftliğe girdin miydi? Sol tarafta selamlık vardı ya, orada işte. Baş başa konuşmuşlardı sedirli odada. Hatta analarımdan biri tepsiye ayran kupalarını koyup elime vermişti onlara götüreyim diye. Sonra baban gitti. Dedem de amcama dedi ki, bu işe oldu gözüyle bak. Kaymakamın oğlunun adı da Cengiz'miş meğer. Onun hatırına elinden geleni yapacak dedi. Ben de duydum işte. Aklımda kalmış. Allah Allah, hiç bilmiyordum. Kimdi Cengiz? Amcaoğlumdu. Dedem onun için yardım istemiş de babandan. Sen ne çok şey biliyorsun Zelha. Biz çocuklar hep ayak altında dolaşırdık. Bir yere girer çıkardık. Çok şey duyar öğrenirdik böylece. Hatta size gönderileceğimizi de anamdan önce ben duymuştum. Sahi mi? Sahi ya, yine öyle. Odalara girip çıkarken. Dedem Cevahir Ana ile konuşuyordu. Kaymakamın hanımı hastalanmış. Evine yardımcı lazım olmuş. Oraya herhangi birini yollamak olmaz. Kaderi gönderelim. Ebeliği de vardır. Az buçuk Türkçesi de. İcabın da hanımın derdine derman olur diyordu. Ben koşup anama yetiştirmiştim duyduklarımı. İki gözüm iki çeşme ağlamıştım gün boyu. Ana, ben senden ayrılmam diye. Kızım, ben gidersem sana Cevahir Ana bakar, Satı teyze bakar dediyse de dinletememişti bana. Kıyameti koparıyordum. Sonra anam, o evde Zelha yaşında bir kız varmış madem, Zelha'yı da yanıma alayım, ben iş tutarken o da çocuğu oyalar, beraber oynarlar diye razı ettiydi dedemi. İyi ki de etmiş dedim iştenlikle. Zelha, inan benim hayatım boyunca bir daha senin gibi bir arkadaşım olmadı. Masanın üzerinden uzanıp elimi tuttu Zelha. Sen şimdi Cengiz'ini babasına bıraktın öyle mi diye sordu onaylamayan bir sesle. Önceleri benim yanımdaydı. Babası Amsterdam'da kendine bir düzen kurana kadar benimle kaldı. Murat gittikten bir yıl sonra ben iş değiştirdim. Gazeteciliğe başladım. Tüm gün çalışıyor, geç saatlere kadar eve dönemiyordum. Aklım çocuğumda kalıyordu. Cengiz'i babasına yollamaya işte o zaman karar verdim. Orada iyi bir okula gidiyor, 3 dil birden öğreniyor. Yaz tatillerini birlikte geçiriyoruz. Ben de bayramda, seyranda ne zaman bir fırsat bulsam gidip görüyorum oğlumu. Kaç yaşında şimdi? Ayrıldığımızda 10 yaşındaydı. Yakında 15'ine basacak. Koca oğlan oldu artık. Anneden çok bir babaya ihtiyaç duyacağı yaşa geldi. Babasıyla da arası çok iyi. Murat yumuşak ve nazik bir insandır. Oğluna da çok düşkündür. Özlemiyor musun oğlunu? Özlemez olur muyum? Önceleri çok koydu inan. Hatta geri getirtmeyi bile düşündüm. Ama Cengiz Amsterdam'da kalmayı tercih etti. Burada olsaydı okuldan eve döndüğünde bomboş bir ev bulacaktı. Okula gidip gelmesi İstanbul trafiğinde saatlerce sürecekti. Oysa orada okuldan çıkınca spor kulübüne gidiyor, tenisini oynuyor, yüzüyor, akranlarıyla bir arada oluyor. Babası eve dönerken uğrayıp oğlunu alıyormuş kulüpten. Eve birlikte dönüyorlarmış. Hiç yalnızlık çekmiyor böylece. Trafik derdi yok, anarşi korkusu yok. Küçücük medeni bir şehir Amsterdam. Resmen boşandınız mı siz? Sonunda evet. Neden soyadın hala Tuna? Tuna hem kulağa hoş geliyor hem de yazılarımın sonunda imzaya yakışıyor. Kısa ve öz. Oğlu ile biten soyadlarını ezelden beri sevmemişimdir. Murat'ın itirazı olmadığı sürece kullanacağım bu adı. Bir daha evlenmedi mi kocan? Evlenmedi. Belki seni bekliyordur Nevo. Hiç sanmıyorum dedim. Ya sen? Sen niye evlenmedin? Bak kaç yıl olmuş boşanalı. O gün bugündür yalnız mısın? Yok, pek sayılmaz. Biri var demek ki. Kim bu hayatındaki adam? Söyle hadi anlat. Şu anda kimse yok Zelo. Onunla da bozuştum. Neredeyse bir yıl oluyor. Neden? Anlatması zor. Ben sana her şeyi anlattım ama kan kardeşim. Zelha'nın üstüme dikilmiş kara gözlerine baktım. İçimden yanına gidip ona sarılmak, başımı göğsüne dayamak geliyor. Beni hiçbir şekilde yargılamayacak, sorgulamayacak en has arkadaşıma, can dostuma bunca yıl sonra kavuşmuş olmanın verdiği gönül rahatlığıyla hiç kimseye söyleyemediklerimin hepsini ona anlatmak ve kollarında hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Gözyaşlarımla yıkanıp aklanmak, içimi kavuran acılardan, pişmanlıklardan kurtulmak, hafiflemek ve arkadaşımı elinden tutup Sarıcadam'ın kırlarında nefes nefese koşmak. Dere kenarına inip pabuçları, çorapları fırlatıp atarak serin suda ayaklarımı ıslatmak, üstümü başımı sırılsıklam etmek ve annemden azar işitmek. Dağ yamaçlarında sapsarı katır tırnaklarını dev papatyaları toplayarak eteğime doldurmak ve üstümü başımı polen lekesi içinde bırakıp bir azar daha işitmek. Zelha'yla alt alta üst üste çimenlerde yuvarlanmak, tek vücut olmak, tek yürek olmak, bir olmak, tıpkı çocukluğumuzdaki gibi içimi, gönlümü, ruhumu, arkadaşımı açmak, her şeyi paylaşmak. Zar zor duyulur bir cümle çıkıyor ağzımdan. O evli Zelo, uzun süren bir hüzünlü sessizlik düşüyor aramıza. Neden sonra? Yuva yıkma kardeşim diyor Zelha, yuva yıkma. Kendine başka adam bul. Ayrıldık zaten. Karısına mı döndü? Bilmiyorum herhalde. Sen mi bıraktın? Evet. İyi etmişsin Nevo, çok iyi etmişsin. Bu dünya erkek dolu. Bekar birini bul Allah aşkına. Yoksa derdin hiç bitmez, çilen hiç dolmaz. Sen de mi evli birine aşık oldun yoksa? Hayır canım, Allah'a şükür başıma bir o gelmedi. Ama kuma acısı nedir bilirim. Analarım da bilir, ninelerim de bilir. Teyzelerim, halalarım hepsi bilir. Bakma sen onların bu işe alışmış durmalarına. Başka çareleri yoktur da ondan. Birbirleriyle iyi geçinir görünseler de yüreklerinde bir ateş yanar her birinin. Yalnız kaldıkları akşamlar kıskançlıktan, kederden uyku tutmaz gözlerini. Yan odada yorganın altında neler olduğunu düşünmekten helak olurlar. Tilki gibi pusuya yatar, nefes sesleri dinlerler. İçleri acıdan kavrulur, sabahı zor ederler. Gündüz oldu muydu, birbirlerinin yüzüne gülerler ama hep arkalarından birbirlerini çekiştirirler. Çok zordur Nevo. Üzerine gül koklaması çok zordur, katil eder insanı. Katil edemediğini kıskanç eder, fitne eder, huysuz eder, mutsuz eder. Biliyorum diyorum arkadaşıma, bilmez olur muyum? Sıcak bir yaş damlası yanağımdan çeneme doğru akıyor. Elini uzatıp siliyor Zelha gözyaşımı. Çocukluğumuzda kaç kez yapmış olduğu gibi. Nereden bileceksin sen? Kumaların arasında mı yaşadın benim gibi? Benim anam Cevahir Ana'nın üstüne gitmiş Nevo. Beni severdi ama anamın burnundan getirirdi Cevahir. Bir değil de iki kaynanası var gibiydi anacığımın. Anam da erkek çocuk doğuramadı diye ninem Makbule'yi almış babama. Ben 3 yaşındayken çok canı yanmış anamın. Daha taze gelin sayılırdım. Kaynanam olacak koca karı üstüme Makbule'yi getirdiğinde diye anlatırdı anam. Baban itiraz etmemiş mi Zelo? Cazgırdı nenem. Bir şey tutturmaya görsün. Neymiş? Her oğlundan en az bir tane erkek torun görecekmiş. Allah Allah! Soyu sürsün diye bizim oralarda kan davası filan sürekli can alıyor ya, biri ölürse öteki kalacak. Ninemin soyu hiç kurumayacak. Gelinlerle uğraşmaktan kendi kurudu gitti haberi yok. Kader ana bir tane daha doğuraydı ya, hamile kalmış da düşük yapmış üst üste. Aslında ninemin maksadı erkek torun sahibi olmanın yanı sıra biraz da gelinlerini eza etmek. Kendi çok çekmiş de zamanında kaynanasından. O günlerin acısını çıkarmak istermiş kendi gelinlerinden. Bu iş bizim oralarda hep böyledir Zelo. Gelinler ezilir, ezilir, sıra kendilerine gelince de intikam peşine düşerler. Kimden intikam alıyorlar diye sorarsan, kara kaderlerinden tabii. Benim anam bile farklı değilmiş. Koca nine eve yeni gelini getirince bu kez de anamla Cevahir bir olup Makbule'ye kan kusturmaya başlamışlar. Zavallı Makbule gebe kalıp bir erkek çocuk doğuramadan vuruldu gitti babam. Makbule 1-2 yıl kadar yanımızda kaldı. Sonra baba evine döndü. Bir kısmeti çıkmıştı galiba. Hayal meyal hatırlarım onu. Beni evin arkasındaki meşeye kurulu asma salıncakta sallarken türkü söylerdi yanık yanık. Kendi de çocuk gibi bir şeydi zaten. Adını beceremez Makana diye çağırırmışım onu. Makbule anam kim bilir nerelerdedir şimdi, görsem tanımam. Neyse diyeceğim şu ki üstüne kuma gelmesi zor iştir. Üstüne kuma gelmesi şart değil. İnsanın bu acıyı tatması için evli erkeği sevmesi yetiyor. Kolların arasında olmak istediği kişinin bir başka kadının koynunda uyuduğunu bilmek, yüreğinin dağlanması, gururunun un ufak olması demek. Nikahın hangi tarafında durursa dursun bir kadın ister eş olsun, ister sevgili, hatta kuma olsun, sevdayı paylaşmak zor iş. Bunu Zelha'ya anlatmaya çalışsam, senin üstüne kuma gelmiş, oysa ben kuma sayılırdım, inan bana yürek acısı eş değerde desem anlar mı acaba? Nasıl tanıştın o evli adamla diye soruyor bana. Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Gazetede mi? Hayır, reklam şirketinde. Gazeteye sonra geçtim. Onun yüzünden mi ayrıldın reklamdan? Öyle sayılır. Kocam Hollanda'ya gittikten sonra çok yalnız kalmıştım Zelo. Yalnızdım ya. Ferdi de benim üstüme fazla düşmeye başlamıştı. Ferdi mi adı? Evet, adı Batsın. Ne istiyorsun adamdan ayol? Evli herifin senin peşinde işine, yalnızlığından istifade edecek domuz. Neyse anlat sen. Şirkette düle düşmekten korktum. Herkesin gözü üzerimdeydi. Ayrıca düşündüm ki başka bir yerde çalışmaya başlarsam belki kıymete binerim, harekete geçer, boşanma işlemlerini başlatır. Pek safmışsın. Bilemezdim ki ısrarla karısıyla arasında her şeyin bittiğini söylüyordu. Hep öyle yapmazlar mı? Çok mu sevdin onu? Bilmiyorum. Yüzüme şaşkın şaşkın bakıyor Zelha. Oysa ben gerçekten bilmiyorum bu sorunun yanıtını. Arkadaşımın sevgilerle nefretlerin, iyilerle kötülerin, yasaklarla helallerin, net çizgilerle belirlenmiş olan siyah beyaz dünyasında grilere yer yok. Ya seversin ya sevmezsin. Ona başlarda sevdiğimi zannettim. Belki de bir boşluğu dolduruyordum. Meğer çok sevmiş olaydım, ondan vazgeçmeyebilirdim tarzında şeyler söyleyemem. Kafası karışır. O ilk erkeğini ölümü göze alacak kadar sevmiş, ihanetinden ölümü göze alacak kadar yaralanmış, şimdi de kocasını sadakatle ve tüm kalbiyle seviyor. Kocasından devraldığı bir savaşı, bir davası var ki aslında onu belki de hiç ilgilendirmiyor. Ama bir eşin vazifesinin erkeğinin yolunda yürümek olduğuna inandığından yıllardır hapiste. Dostluk, sevgi ve sadakat adına her şeyi yapar o. Yaptığının doğruluğuna inansa da inanmasa da. Sana bir şey sordum ama cevap vermedin diyor bana. Ha, dalmışım pardon, ne sormuştun? O adamı sevip sevmediğini nasıl bilmezsin Nevo? Yüreğimin içini ısrarla öğrenmek istiyor Zelha. Sevdim ama öyle köklü, derin bir sevgiyle mi bilemeyeceğim. Nasıl anlatayım sana? Mesela seni sevdiğim gibi değil. Ben senin sevgilin değilim ki. Olsun, fark etmez. Sevgi sevgidir. Onunla 40 yıl görüşmesek ve 40 yıl sonra bir yerde karşılaşsak, içimde bugün olduğu gibi binlerce ampul yanmayacaktır. Geçmişe dönecek olsak, böyle seninle olduğu gibi saatlerce konuşacak laf bulamayız. Birbirimizin hayatlarını da merak etmeyebiliriz. Bitmiş onunla işim benim. Sevgisi sönmüş içimde. Henüz küllenmemiş ama sönmüş. Duymak bile istemiyorum benden sonra neler yaşadığını. Oysa bak şimdi ben şurada oturmuş senin hayatının her dakikasını öğrenmek ve paylaşmak istiyorum. Neden biliyor musun Zelha? Neden? Çünkü aradaki 30 küsur yıla rağmen sana duyduğum sevgi asla tükenmemiş. Sen benim gerçek dostumsun. Sen de öyle, ben de senin yaşadıklarını öğrenmek, bilmek istiyorum. Anlat bana Nevo, her şeyi anlat. Öyle uzun boylu anlatacak bir şey yok canım. Ne istiyorsan sor, söyleyeyim. Boşanmadığı için sen mi bıraktın onu, yoksa karısı kapına mı dayandı? Bu ayrıntıları neden öğrenmek istiyorsun kuzum? Çektiğinin acısının derecesini bilmek için... Gönül yarasının yanı sıra utanca katlanmaya da mecbur kaldın mı öğrenmek istiyorum. Neden ama? Çünkü acılarımız pişiriyor bizi, olgunlaştırıyor. Çektiklerimizin ölçüsünde daha dayanıklı, daha insaflı, daha duyarlı oluyoruz. O halde dinle de yeterince pişmiş miyim söyle bakalım. İlişkimiz başladığında evli olduğunu bilmiyordum desem yalan olur. Biliyordum. Karısını aldatan her koca gibi bana eşiyle arasında uzun süredir hiçbir iletişim olmadığını, yatak odalarını çoktan ayırmış olduklarını anlatmıştı. İnanmıştım ya da inanmayı tercih etmiştim. Murat aylardır Hollanda'daydı. Kocamın gidişiyle etrafımdaki arkadaş çevresi birdenbire azalıvermişti. Her hafta sonunu birlikte geçirdiğimiz arkadaşlarımın hiçbiri beni aramıyordu artık. Bana olan sıcak ilgileri ve koruma duyguları sadece birkaç hafta sürmüştü. Yalnızlığım dayanılır gibi değildi. İşte o sıralara denk geldi onun bana kur yapmaya başlaması. Nasıl yani? Ah Zelo, diyorum içimden, sorarsın elbette. Sen nereden bileceksin bir kadına nasıl kur yapılacağını? Aşiretlerde kadınlara kur mu yapılır? Sadece emir verilir, bilmez miyim? O emir de kısa ve kesindir. Falanca seni istetmiş, uygun gördük, onunla evleneceksin. İşte bu kadar. Adam birkaç armağanla eve konuk edildiğinde evleneceği kızla göz göze gelir. O bakışlar biraz uzun sürerse bu flört olur. Ya da aşk uğruna ölümü göze alıp dağları devirirsiniz ve töre sizi gencecik yaşınızda kara toprağa gömer. Bizim flörtlerimiz, fingirdeşmelerimiz, evlenmeden imam nikahı filan kıymadan birlikte yaşamalarımız ne kadar da uzaktır size. Ben nasıl anlatırım bizim usulleri şimdi sana? Aramızda bu konuda dünyalar kadar fark var. Zelha'ya kendi hikayemi naklederken bazı ayrıntılara girmemiştim. Ferdi'nin benimle kocamın gitmesinden çok önce ilgilenmeye başladığını ve bu ilginin pek hoşuma gittiğini de saklıyorum Zelha'dan. Annemle babamın boşanmış olduklarını sakladığım gibi. Bunu yalan söylemek adına değil, onu hayal kırıklığına uğratmamak için yapıyorum. Aileme ve bana olan duygularında ona sarsıntı yaşatmamak, onu incitmemek için. Nasıl mı kur yapıyordu? Masamın üzerine her sabah bir gonca gül bırakıyordu. Örneğin, bilgisayarıma aşk şiirleri yolluyordu. İş çıkışlarında bazen bir bara takılıp içki içiyorduk arkadaşlarla, o da katılıyordu bize. Beyaz şarap sevdiğimi öğrenmiş, her seferinde en iyi marka buz gibi bir şarap açtırıyordu benim için. Doğum günümde kapıdan zor sağan upuzun saplı güller yollamıştı. Her gülün sapına küçücük bir hediye paketi bağlamış, böyle şeyler işte. Güzel sözler, uyumadan önce ya da sabah kalkar kalkmaz telefonda hoş laflar, benim için yazılmış şiirler, ilgimi çekeceğini düşündüğü kitaplar başımı döndürdü benim. Ama karısından hiç boşanmadı değil mi? Hayır, ben de sabırlı olup yeterince beklemedim. Gittim, daha doğrusu onu evimden kovdum. İyi etmişsin, çünkü evli erkekler asla boşanmazlar. Beklediğinle kalırdın. Kaç yıl bekledin onu? Yeter kadar bekledim Zelo. Dedim ya, her gün ve her an elinin altında olmamak için iş bile değiştirdim. Bir gazetede çalışmaya başladım. Bir başka iş yerinde yeni insanlarla birlikte olmamı kıskanacağını ummuştum. Yanılmışım. Senin evinde mi kalıyordunuz? Hayır, birlikte yaşamadık hiç. Önceleri oğlum vardı evde zaten. Cengiz gittikten sonra da babamdan dolayı birlikte oturamadık. Kızının sevgilisiyle nikahsız yaşıyor olması yüreğine indirirdi babamın. Her ikimiz de kendi evlerimizde kalıyorduk. Bazı hafta sonlarını benim evimde geçirirdik. 40 yılın birinde hafta içinde bende bir gece kaldığı da olurdu. Yıllar geçti, ben hep karısına boşanmadan söz edeceği uygun zamanı bulmasını bekledim. Onuruma dokunduğu için fazla üstüne gitmiyordum. Vah canım, vah nevom. Dur dur, acıma bana o kadar. Bak sonra ne oldu? Yurt dışına bir iş seyahatine gitmişti. Dönmeden önce aradı beni. Döneceği günü ve saati söyledi. Uçaktan inince doğru bana gelecekti. O gün gazeteden erken ayrıldım. Deli gibi alışverişe koşturdum. Sevdiği yemekleri hazırladım. Soframı kurdum. Mumlarımı yaktım. Süslenip püslendim. Baş başa geçireceğimiz uzun bir geceye hazırlandım. 15 gündür görüşmediğimiz için özlemiştim çok. Saat 8'e doğru elinde CD'ler, kitaplar ve havaalanından alınmış bir şişe parfümle geldi Zelo. Ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? İçeri girer girmez binbir özenle hazırlanmış sofraya şöyle bir göz attı. Yemeğe kalamayacağını, çok önemli bir iş toplantısı olduğunu söyledi. Yanında şirkete ortak olmak isteyen birileriyle dönmüş. Adamlar bütün hafta İstanbul'da kalacaklarmış. Çok meşgulmüş. Akşam yemeğini de onlarla yiyecekmiş. Bir viskimi içip gidecekmiş. Hayal kırıklığına uğradım ama sesimi çıkarmadım. İnandım söylediklerine. İnanmak zorundaydım. Getirdiği kitapları, CD'leri ve parfümü elinden alıp koltuğun üzerine bıraktım. Viskisini hazırlayıp dizinin dibine oturdum. Bir kadehi içki içimi kadar zamanı değerlendirebilme umuduyla çırpınıyordum. Ama aramızda görünmez bir duvar varmış gibi ulaşamıyordum sevgilime. Ona doğru hamlettiğimde fark ettirmeden geri kaçıyordu.